Merhaba sevgili dinleyenler. Büyük İslam alimi İmam Gazali'yi konu edindiğimiz Gazali Mektebi programımızda bir kez daha huzurlarınızdayız. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Suffe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü çok kıymetli Mehmet Büyükmutu hocamızla birlikteyiz. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Değerli dinleyenler, Gazali Mektebi'nde İmam Gazali'nin hayatını ve eğitim sürecini, bununla birlikte dönemin coğrafi ve siyasi bazı meselelerini de kıymetli hocamla ele almış, konuşmuştuk. Bugün ise Hakikati Arayanlar bahsiyle bir girizgah yapacağız. İnşallah Gazali'nin Hakikati Arayanlar diye sınıflandırdığı bir durum söz konusu hocam.
Evet.
Hakikati Arayanlar neyi ifade eder diye bir giriş yapalım. Ardından bu sınıfları tek tek konuşabiliriz.
İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam Gazali rahmetullahi aleyh gerek çocukluğundan gerekse yetişkinliğinden ve gerekse hocalık yaptığı döneme kadarki süreçte farklı gruplarla, farklı zümrelerle bir arada olmuştur. Dolayısıyla yetiştiği döneme baktığımızda ilk dersini aldığı, ilim tahsil ettiği hocalardan bir tanesi İsmaili olan, yani Şia'ya mensup bir kul olan İsmaili bir batıni hoca. Sonrasında İmam Cüveyni, ki İmam Gazali'nin hayatında ilmi tedrisatı içerisinde büyük bir yekûnu ihata ediyor. Kendisinden uzun süre ders alıyor. Hatta ilk fıkıhla alakalı El Menhul ismindeki eserini İmam Cüveyni'den henüz ders alırken telif ediyor. Hocasının da iltifatına mazhar oluyor. Sonrasında İmam Gazali Tuz'dan Cürcan'a, oradan diğer Nizamiye medresesine uzanan ilmi hayatı ve serüven süreci içerisinde farklı merhaleler kat ediyor. İmam Gazali Nizamiye medresesine, yani Nizamül Mülk ile tanışıp Nizamiye medresesinde baş hoca olduktan sonra ilmi bakımdan bütün müktesebatını ortaya koyuyor ve burada artık elde edebileceği ilim irfanla alakalı, özellikle ilmi çalışmalarla alakalı bütün bu statülerin her birisini en üst düzeyde ifade ediyor diyebiliriz. İmam Gazali Hakikati Arayanları tasnif ederken burada şunu görmemiz gerekiyor. Gazali rahmetullahi aleyh hayatında ilim süreci içerisinde karşılaştığı bütün grupları karşısına alarak veya onları tasnif ederek veya onları tahlil ve tanzim ederek bunu ortaya koyuyor. Ve nihayetinde hakikati, yani Allah Teala'ya ulaştıran, kişiyi hem dünyada hem de ahirete saadete ulaştıran bilgilerin, kimliklerin sadece felsefeciler, yani filozoflar veya batınilik, İsmaililik dediğimiz, yani Şia yahut kelamcılar veya mutasavvıflar, yani dervişler yoluyla elde edilebileceğini söylüyor. Dolayısıyla filozoflar, ikincisi kelamcılar, üçüncüsü Şia, batınilik, dördüncüsü ise tasavvuf, yani dervişlik olarak ifade ediyor. Bir kimse bunlardan herhangi birisiyle ilk önce tasnif ediyor, arkasından tasavvufta, yani dervişlikte, mutasavvıflıkta karar kılıyor. Tarikatın şeriata bağlı olduğu sürece, ki İmam Gazali'nin tarikatla alakalı bazı düzeltmeleri de hakeza mevcut, bazı tenkitleri ve tasihleri de var, tarikatın şeriata bağlı olduğu sürece bir kimseyi hem dünyada züht hayatıyla beraber Allah Teala'nın rızasına, ahirette ise ebedi mutluluğa ulaştıracağını, dünyadayken Allah Teala'ya kul, ahirette onun cemaliyle müşerref olacağını ifade ediyor. Ediyor.
Sevgili hocam, şimdi bu dört sınıftan hakikate ulaşacaklar şeklinde tavsif ediliyor. Hı hı. Bu şekilde sınıflandırılmış. Şimdi ilk gözle bakıldığında dört sınıf hakikate ulaşabilir şeklinde, evet, bir fikir ortaya çıkıyor. Fakat bu işte Şia, işte batınilik, felsefeciler konularında özellikle onların görüşlerini ve hakikate ulaşma çabalarını anlatıp bunların hakikate ulaşıp ulaşamayacağı noktasında ne fikir beyan ediyor acaba İmam Gazali? Ya batıldır şeklinde bir yaklaşımla yalnızca dervişler ve tasavvuf gerçek hakikate ulaşabilir şeklinde bir yaklaşım söz konusu.
Tabii.
Çünkü bakınca başlığa bu dört sınıfta istediği takdirde hakikate ulaşabilir şeklinde bir ön yargı hissettiriyor.
Tabii.
Başlığa bakınca, ama metnin içerisinde bunu kısaca sormuş olayım. Hemen peşine de batınilik, yani hocalarından biri İsmaili batıni demiştiniz. O konuya da değinmek istiyorum.
İnşallah.
Daha sonra diğer üç sınıfla alakalı da konuşmak isteriz. Bu hakikate ulaşacaklar kısmındaki dervişler dışında kalan kısımla alakalı İmam Gazali ne söylüyor hakikate ulaşmaları noktasında?
Esasında şöyle, tam dediğiniz gibi dört yoldan birisiyle, yani bunlardan herhangi birisine mensup olan bir kimse, avamdan veya havastan, yani ilim erbabı olan bir kimse yahut halktan bir şahıs, bu dört sınıftan herhangi birisine tabi olduğunda kendisini hakikatin içinde bulur demek değil bu. İmam Gazali rahmetullahi aleyh tabir caizse her birisini bir kendince kurduğu kitap ve sünnet merkezli bir mahkemede yargılıyor. Mesela Üstad Necip Fazıl'ın Bir Edebiyat Mahkemeleri diye bir kitabı vardır. Orada bazı edebiyatçıları alır, kendisi kurduğu bir mahkemede yargılar. Hakim olarak kendisi karşısına sanığını oturtur. Bazı edebiyatçılar vardır, orada yaptıklarıyla alakalı hükümler verir. İmam Gazali rahmetullahi aleyh de aynı şekilde felsefecileri, filozofları yani, arkasından kelamcıları, daha sonra Şia'yı, daha sonra mutasavvıfları yaptıklarından, eserlerinden, hallerinden, eserlerinden ve fikirlerinden hareketle bir muhakemeden geçiriyor. Bir tahlile ve tenkide tabi tutuyor. Akabinde bunlardan sadece tasavvuf erbabı olan kimselerin yaşantılarının, fiillerinin, fikirlerinin, eserlerinin, kişi bunları dünyada ve ahirette saadete ulaştırabilecek olan kitap ve sünnet çizgisinde ve çerçevesinde bir yaşantı ortaya koyduklarını, dolayısıyla hakikat dediğimiz şeyin kişiyi Allah Teala'nın rızasına, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmet olma şerefine nail edebilecek nitelikte bir altyapıyı ifade ettiğini, tasavvufun bunu sağladığını ve temin ettiğini, filozofların ve felsefecilerin buradan uzaklaştığını, kelamcıların hakeza bazı noktalarda bu çizgiden çıktığını, Şia'nın Nas'ın yorumlanması, ayet ve hadislerin tahlil edilmesi ve bunların hayata tatbik edilmesi, bir takım zahiri ve batini tevillerle ayetlerin ve Nas'ların temel maksadından ve bağlamından çıkılması sebebiyle hakikatten uzaklaşıldığını, yani Allah Teala'nın ortaya koymuş olduğu dünyadayken bir kulluk yaşayışı çizgisinden uzaklaşıldığını, çıkıldığını, İslam dairesinden uzaklaşıldığını ifade ediyor. Hakikat derken de şunu ifade etmek gerekiyor. Allah Teala'nın ortaya koymuş olduğu, yani Cenab-ı Peygamber vasıtasıyla bizlere indirdiği, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın bildirdiği İslam ve iman dairesinin kendisi, Allah Teala'nın rızasına ulaştıracak olan unsurlar ve aracılar. O yüzden hakikat dediğimiz şey budur. Yani herkesin kendine göre ve her ilim erbabının, her zümrenin, filozofların, kelamcıların veya Şia'nın kendine göre bir ortaya koyduğu hakikat anlayışı var. Dolayısıyla göreceli bir kavram, fakat bir nirengi noktası olmadan, yani bir sabit kadem diyebileceğimiz bir kıstas, bir hakem olmadan herkesin hakikati kendince hakiki manada bir hakikattir. O yüzden Gazali'ye de şu mesela tevcih edilebilir: senin ortaya koyduğun hakikat seni bağlar. Dolayısıyla senin tasavvufçularla veya dervişlerle veya mutasavvıflarla kendisine ulaşılabileceğini söylediğin hakikat senin zaviyenden ve senin doğrularına göre hakikattir. Bize göre bu bir hakikat değildir denilebilir. Bu sebeple bu ithamı da veya bu itirazı da ortadan kaldırmak için Gazali, hakikat Allah Teala'nın dünyada ortaya koymuş olduğu İslamca, Müslümanca, mümin ve müvahhid olarak yaşamak, kişinin bu müvahhidliği, bu Müslümanlığı, bu müminliği, bu imanı vesilesi ve vasıtasıyla kişinin Allah Teala'nın ahirette rızasına erişebilmesi olarak ifade ediyor. Buna da götürecek olan unsurun ve zümrenin dervişlik, tasavvuf, sufilik olduğunu ifade ediyor. Bu birinci sorunuzdu. İkincisi, galiba Gazali'nin bu hakikat arayışı içerisinde ortaya koymuş olduğu sınıflardan Şia'nın, batıniliğin kendi döneminde ne ifade ettiği?
Tabii, şimdi onun öncesinde İsmaili bir hocadan ders aldığını söylediniz hocam. Yani o hocadan hangi dersleri tahsil ettiğiyle alakalı bir bilgi var mı mesela? Batıniliği orada tanımıştır denebilir mi Gazali, İmam Gazali ile alakalı? Çünkü ileriki süreçte İmam Gazali'yi Selçuklu Devleti'nin çok önemli bir pozisyonda görevlendirmesi, devletin siyasi işte yönde, Nizamül Mülk'ün idaresinde ve yönetiminde dünya siyasetine meydan okuyan bir tarafı var. Dini ve ilmi noktadaysa İmam Gazali'nin önderliğinde yine Selçuklu Devleti'nin ön aldığı, pozisyon aldığı bir durum söz konusu. Buraya önderlik ve riyaset eden de İmam Gazali. Evet. Çok önemli bir pozisyon. Yani siyasi tarafı Nizamül Mülk, dini ve ilmi tarafıysa, o ordunun başınıysa Gazali çekiyor. Gazali'nin önemi burada konuşulması gerekiyor. Niçin Gazali tercih edilmiştir? Çünkü her anlamda mümbit topraklar. O dönem evet. için de öyle. Ve hocalarından bahsediyorsun. İşte Cüveyni geçtiğimiz programlarda bahsettiniz. Ölmeden beni mezara koydun evet, diyen hocasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok büyük bir alim ama yine de hocaları berhayat. O işte hayatını yaşadığı büyük bir dönemde yine ilim tahsil ettiği hocalar. Yani büyük insanlar da var. Fakat Gazali'nin için tercih edilmiştir.
Şöyle başlayalım. İmam Gazali Şia ile batınilikle alakalı ilk fikirlerini veya fikirlerini bütünlüğüyle küçükken kendisinden ders aldığı hocalarından almıyor. Çünkü İmam Gazali zaten Tus'ta, yani İran'ın bir bölgesi olan Tus kentinde, Meşhed bölgesine dahil olan Tus kentinde dünyaya geldiği için zaten yaşadığı bölge ve civar itibariyle batınilik yani Şia ile iç içe. Burada yani Müslümanca yaşayan bir aileden derviş bir babanın oğlu olarak dünyaya geliyor. Dolayısıyla Gazali'nin ilk hocaları Muhammed Razkani et-Tusi ve bir diğeri, hani bunda biraz ihtilaf var, Batini ve İsmaili olduğu müsellem ve muhakkak olmakla beraber ismiyle alakalı bazı itirazlar var ama Ebu Nasır el-İsmaili olarak ifade ediliyor. İsmaili bir hoca. Fakat burada şunu belirtmekte fayda var. Batınilikle alakalı bütün fikirleri, bütün müktesebatı bu iki hocadan almıştır ve bu hocalar da kendisine Şia ve batınilikle alakalı bazı hususları dikte etmiştir, empoze etmiştir diyemeyiz. Fakat batınilikle alakalı tanışıklığı doğduğu bölge olan coğrafyadan, ders aldığı hocalardan kısmi olarak mümkün olmakla beraber daha sonra Nizamiye Medresesi'nde hoca olduktan sonra Ehl-i Sünnet'le alakalı hususları ortaya koyarken karşılaştığı akımların başını çeken batınilere karşı yazmış olduğu eserlerinde ifade ediyor Gazali rahmetullahi aleyh. Bu sebeple ilk sorunuzun cevabını, yani sadece hocalarından bunu öğrenmiş olmuyor. Yaşadığı coğrafya zaten batınilerle iç içe olduğu, batınilerin merkezi olan bir coğrafya. Daha sonra Nizamiye Medresesi'nin zaten varlık amacı, varlık sebebi batınilere karşı, yani Fatımi Devleti'nin kurmuş olduğu Ezher Üniversitesi'nde empoze edilen Şia sempatizanlığı, teşeyyü dediğimiz Şiileşme faaliyeti, halkı yozlaştırma, tabi bunların içerisinde haşhaşi dediğimiz suç örgütü, yani terör örgütü, hususlar, unsurlar, mahfiller de var. Batıni Devleti kendi devlet olarak hegemonyasını ortaya koymaya çalışırken, yani devleti muhatap alıp Selçuk Devleti'ni askeri güçle, politik güçle yıkmaya çalışırken, batınilikle Ezher Üniversitesi'nin fikirlerini, Ezher Üniversitesi ile beraber Şia ile alakalı ortaya koymaya çalıştığı fikirleri empoze etmek suretiyle tahrik etmeye, yani askeri olarak yıkmaya çalışırken fikri olarak da yıpratmaya çalışıyor. Evet. Bu sebeple Gazali burada batınilikle alakalı üst düzey fikirlerini, karşı çıkışlarını, batıniliğin veya Şiiliğin bu hezeyanlarıyla alakalı, sapkınlıklarıyla alakalı hususları burada hocayken daha çok ortaya koyuyor, yazmış oluyor. Ve burada yazmış olduğu, şunu belirteyim, 3 temel eseri var. Bunlardan bir tanesi Abbasi halifesinin, mesela El-Mustazhir Billah ismindeki Abbasi halifesinin talebi doğrultusunda El-Mustazhiri olarak bilinen, ancak tam ismi El-Fevâdihul Bâtıniyye ve Fedâilul Mustazhiriyye ismindeki eseridir. Bâtıniliğin sapkınlıklarını, aşırılıklarını, haktan uzak olmuşluklarını, imametle alakalı batıl görüşlerini, itikatla alakalı sıkıntılı ve problemli görüşlerini ortaya koyuyor. Sonra Hüccetül Hak ismindeki eserinde yine batıniliğe karşı bir karşı çıkış, bir reddiye var. Veya Kavasımul Batıniyye. Bu 3 eser Gazali rahmetullahi aleyhin Şia, yani batınilikle alakalı, İsmaililikle alakalı sapkınlıklarını ortaya koyduğu en temel reddiyeler ve eserleridir.
Yani hakikaten çok karmaşık da bir süreç. Evet. Hocam bahsettiğim süreç. Yani
çünkü coğrafya o şekilde.
Teşeyyü, haşhaşilik ve birçok daha buna ekleme yapabiliriz belki o dönem için konuşabileceğimiz konu başlıklarından. Bu Ezher Üniversitesi şu anda da devam eden bir üniversite var Mısır'da, yanlış bilmiyorsam. Orası mıdır hocam?
Tabii orası.
Yani o üniversitenin kuruluş amacı batınilik.
Tabii zaten o bölgede yaşamış bir devlet, o bölgede kurulmuş, o bölgede hükümran olan bir devlet. Ezher Üniversitesi'nin kurulmuş olması askeri olarak sahada olan devletin fikri olarak arka planda mevcut hegemonyasını, fikirlerini desteklemektir. Ki zaten hani medreselerden, üniversitelerden maksat da biraz budur. Yani her bir ülke, devlet kendi bünyesinde açmış olduğu üniversiteyi, eğitim camiasını veya eğitim kurumlarını ve kurullarını kendi fikrini...
Propaganda aracı olarak mı?
Ya propaganda batıl olursa buna propaganda diyebiliriz ama hakikati tebliğ etmek maksadıyla söz konusu açılmış olduğunda kendi müntesiplerinin veya kendi vatandaşlarının fikri olarak altyapısını sağlamak diyebiliriz. Gazali'nin belki program veya sonrasındaki programda herhalde bunu konuşacağız inşallah. Selçuklu Devleti için ifade ettiği en önemli anlamlardan bir tanesi budur. Çünkü siz halkınızı tatmin etmediğiniz, fikri olarak devletin baktığı yöne tevcih etmediğiniz sürece hem dışarıdan düşman devletlerle karşı karşıya kalırsınız, hem de kendisini ikna edemediğiniz içeriden düşman diyebileceğimiz halkınızla karşı karşıya kalırsınız. Halka rağmen bir devlet, halkın fikirleriyle, yaşantısıyla, efkar-ı umumiyesiyle, imanıyla, akidesiyle, örfüyle, ananesiyle, geleneğiyle, geçmişiyle ve medeniyetiyle çatışan, çarpışan, karşı karşıya gelen, bunları yok sayan bir devlet egemen ebed müddet olamayacaktır zaten.
Olamayacaktır. Şu anki durumu sormak istedim bir an hocam. Ezher Üniversitesi'nde işte yakın zamana kadar son süreç nedir yine orada?
Şu anda batınilik gibi bir durum söz konusu değil orada zaten. Değil. Yani hatta İslam dünyasının önemli üniversitelerinden bir tanesi Ezher Üniversitesi. Fakat o dönem itibariyle tabii fetihler oluyor, devlet el değiştiriyor, Fatimi Devleti, batıniler yıkılıyor. Akabinden devletin de fikri, efkar-ı umumiyesi bu yönde değişkenlik göstermiş oluyor. Ama burada şunu ifade etmemiz gerekiyor. Günümüz itibariyle Ezher merkezli bir Şia tehlikesi yok. Bugün İran merkezli bir Şia tehlikesi var.
Teşeyyü dediğiniz konu oraya da gelmek istiyordum. Bugün dahi bir şey, bir problem olarak önümüzde duruyor. Hatta her geçen gün kuvvetlenen, yani şimdi İran İslam Devrimi ile birlikte teşeyyü faaliyetleri yoğunlaşmış idi. Zaten
görünür hale geldi biraz daha aslında.
Evet, yani orada 40 yılın ardından artık 42-43 yıl oldu galiba devrim süreci. Fakat artık devrimin 40. yılına yakın bir zamanda İran milliyetçiliğiyle de birleştirilip yeni bir yorum artık ortaya konulmaya sanki gayret ediliyor. Yani önceden Şia çatısı altında birleşip dünyaya bu şekilde bir pozisyon alan bir belki teşeyyü faaliyeti vardı ama bugün onu biraz daha dönüştürüp etnik ve milliyetçi bir tabanda yorumlayıp herkesi kapsayacak bir şey yapmaya çalışıyorlar gibi geliyor. Çünkü hiç dinle diyanetle alakası olmayan bir İraniye bakıyorsunuz. Onu orada birleştiren şey işte büyük hükümdarlar, İran'ın eski hükümdarları işte.
Evet.
Kuraş ne büyük adamdı şeklinde başlayan sohbetler teşeyyü faaliyetlerine destek vermeye kadar ilerliyor. Gerçekten önemli bir konu. Yani bu programa sığdırabilecek miyiz emin değilim ama yine program bitmeden bir 4-5 dakikamız var. Bir hülasa edebiliriz belki teşeyyü faaliyetlerindeki son dönem özellikle İran yorumunu.
O halde şöyle diyebiliriz. Bu teşeyyü kısmına kısmen değinelim bence. Çünkü batınilikle alakalı Gazali'nin yaklaşımı dediğimizde bu kadar süreye muhtemelen sığmayacaktır. Biz İran'ın teşeyyü faaliyetlerini sadece devriminden sonra değil, devriminden sonra biraz daha görünür hale geldi. Fakat İran'ın kendi efkar-ı umumiyesini, ideolojisini, akidesini geçmişe dayanmak suretiyle öncesinde Persliler, daha da öncesinde Farslılar olarak yani Hazreti Ömer'in şehit edilmesine gidinceye kadarki süreçte görüyoruz. Çünkü kendi dinini, akidesini inşa etmeye çalışan ama görmezden de gelemediği bir, yani İslam'ın hakim güç olduğunu, esas din olduğunu görmezden gelemeyeceği de bir tarafı ve yanı var. Hal böyle olunca İslam'ın ebedi düşmanı, evet, gayrimüslimler olmuştur. Haçlı orduları ve seferleri olmuştur. Batı ve Avrupa olmuştur ama İslam'ın geçmişten beri gelen en büyük düşmanı İran'dır. Farslılardır. Şia anlayışıdır. Yani bunu biz hem askeri olarak o cenahta da görüyoruz, hem de fikri ve itikadi olarak müçtehitlerimizde de görüyoruz. Mesela Ebu Hanife'nin bazı içtihatlarında şu geçer. O dönem itibariyle en çok etkileşim içerisinde olunan millet olduğu için İranlılar, Acemliler daha doğrusu, işte namazda farşa bir kıraat caiz midir? Farşa kılınan namaz veya farşa yapılan bir ibadetin cevazıyla alakalı bizim fıkıh kitapları içerisinde bazı konulara değinilmiştir. En çok etkileşim içerisinde olunan millet olduğu için. Fakat şunu söylemekte ve belirtmekte fayda var. İran'ın beslendiği en büyük akım takiyedir. Takiye kendisi için en büyük silahtır. Hoş görünmeye çalışması, kendini kabul ettirmeye çalışması, Ehl-i Beyt sevgisi diyerek başlaması, günümüzde Müslümanların özellikle en yumuşak karnı olan Gazze meselesiyle birkaç çıkışının, özellikle 6 Ekim olayları, 6 Eylül'den bu yana var olan Gazze meselesiyle alakalı bazı çıkışları, daha öncesinde Lübnan meselesiyle alakalı Hizbullah'ın çıkışı, İran'ı dünya sahnesinde biraz daha Müslümanlar nezdinde sempatik hale getirmiştir. İsmi de zaten İran İslam Cumhuriyeti. Fakat bizim bildiğimiz manada bir İslam Cumhuriyeti söz konusu değil. İran'ın Ehl-i Sünnet içerisinden sempati toplamaya çalıştığı ve kazanmaya çalıştığı ana unsurlardan bir tanesi de şeriattan kopuk tarikat anlayışıdır. Yani hurafelerdir. Bugün İslam dünyasından özellikle Ehl-i Sünnet'in hakim olduğu, Ehl-i Sünnet yani devlet olarak değil ama millet olarak baktığımızda Türkiye'nin içerisinde İran'a karşı muhtelif muhabbetler veya sempatik durumlar oluşabiliyor. İran'ın bu noktada işte kültür ateşeleri olsun, kültürel anlaşmaları olsun, bazı yaklaşımları olsun, İslam dünyasını himaye eder tarzdaki çıkışları olsun, özellikle İsrail'e, Amerika'ya veya Batı'ya bazı ultimatumları, bazı tehditleri vesaire gibi hususları olsun, bunlar İran'ın esasında geçmişten beri sürdüre geldiği takiyesinin bir parçası. İran'ın beslendiği temel husus bu noktada şeriatsız bir tarikat anlayışının hakim kılınması. Çünkü bizim coğrafyamız, İslam dünyası olsun, Türkiye coğrafyamız olsun, geçmişinden bugüne kadar bir irfan geleneğinden beslenir. İrfan geleneğinden kopuk bir toplumu kendi hegemonyası altında, kendi diktesi ve hakimiyeti altında bir araya getirmesi çok kolaydır. Bugün Gazze diyerek, Gazze'yi himaye ettiğini söyleyerek veya işte Ehl-i Beyt muhabbeti, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin diyerek hakikatte bütün sahabileri, Cenab-ı Peygamber'in Ehl-i Beyt'ini kayıtsız şartsız ve arasında herhangi bir ayrım olmadan kuşattığını ima etse de hakikatte böyle bir şey değildir. Yani siz bir İran'a gittiğiniz zaman bugün Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e muhabbetle bakan bir İran sempatizanı veya Şii görmenizi pek fazla mümkün görmüyorum ben doğrusu. Doğru. Daha Suriye olaylarında ismi Hazreti Fatıma'nın ismini taşıyan Fatımalar veya ismi Hazreti Ömer'i, Hazreti Ebu Bekir'in ismini taşıyan genç kardeşlerimizi veya diğer mücahitleri, Müslümanları katleden, Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'e söven, hakaret eden, tahkir eden ifadeleri kullanan da maalesef bugün sempatik gözükmeye çalışmakla birlikte İslam'ın yegane hamisi olduğunu iddia eden İran'dır. Bu sebeple İran'ın beslendiği şunu görmemiz gerekiyor özellikle. İran şeriatsız bir tarikat anlayışından beslenir. Ve bu kimi zaman birçok kimsenin kulağına hoş gelir. Gazali bu türlü bir tehlikeye takiyye adı altında yapılmaya çalışıldığı için üst perdeden karşı çıkıyor. Tahrif hareketlerini o dönem itibariyle gördüğü için arka arkaya peş peşe 3 eser yazmak suretiyle bunların akidevi olarak, ilmi olarak, fikri olarak, fıkhi olarak, ameli olarak hezeyanlarını, sapkınlıklarını, batıl oluşlarını ortaya koyuyor. İnsanları bu noktada ikaz ve ihtar ederek uyarmaya çalışıyor.
Evet, yani süremizi doldurdu kıymetli hocam. Bu noktada konuşacağımız pek çok mesele var. İran'ın özellikle çok eski tarihlerden günümüze kendini milletler üstü ve insan üstü, fikirler üstü görmesi evet. gibi bir durum söz konusu. Yani bunu bugün Yahudilik kavramı üzerinden ya da İsrail üzerinden konuşuyoruz bu meseleleri. Yahudilerin kendini üstün ırk olarak adetmesi bağlamında ama Pers milliyetçiliğine özellikle bakıldığında tabii. işte Hazreti Ömer'in İran'ı fethi sonrasında işte yapılan en büyük eleştiriler ve yorumlar İran'ın fikri anlamda hiçbir tahkime boyun eğmeyeceği ve işte bir dine girecekse de o dini kendinin dönüştüreceği ya da kendinin yorumlayacağı bir din olacağı şeklinde birçok yaklaşım da söz konusu. Sizin de bahsettiğiniz bağlamda Gazze ve Filistin'le alakalı işte özellikle bazı kolluk kuvvetlerinin isimlendirilmesi, siyasi arenada yaptıkları bazı hamleler, fakat karşılığı fiziken bir karşılığı olmayan tamamen imzalar sayfalar üzerinde bir hareketlilik oluşturmaya çalışan bir İran söz konusu.
Hamaset tamamıyla.
Bir yani hamaset.
Müslümanların tabiri caizse gazın almaya yönelik açıklamalar, gündemde kalmaya çalışan hamleler, işte reyting kaybetmeye çalıştığında İsrail'i haritadan sileriz şeklindeki söylemler, Amerika'yı vurduğunu iddia eden ifadeler, bunlar maalesef Müslümanların değil, gayrimüslimlerin elini kolaylaştıran Batı'nın, Avrupa'nın veya İsrail'in o bölgedeki sınır ucu, sınır boyu kolluk kuvvetleri gibi bir faaliyet icra eden söylemlerden, hamlelerden öteye geçmiyor maalesef.
Evet, çünkü netice itibariyle bakıldığında bu retorik, bu söylem ve duruş Batı'nın elini güçlendiren bir koz haline
alan
geliyor.
Alan açıyor tabiri caizse.
Alan açıyor, evet. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Gazali Mektebi'nin bu hafta da sonuna geldik. Vaktimizi doldurduk, hatta biraz aştık. Fakat bu konular bir programa sığacak konular değil. Elbette ki önümüzdeki programda kaldığımız yerden biraz daha konuyu açarak, genişleterek devam edeceğiz. Şia Batınilik, İmam Gazali ve Selçuklu Devleti nezdinde Gazali'nin pozisyonu, Selçuklu Devleti Gazali'yi ilmi sahada nasıl bir pozisyona koymuştur? Çünkü en güçlü yorumlardan bir tanesi, işte devletin bir hükümdarı var, devletin siyasi ordularının başını çeken Nizamülmülk ve dini ilmi ordularının başını çeken İmam Gazali. Bu yorum çok güçlü bir yorum, çünkü bu iki bahsettiğimiz şahsiyet, hem Nizamülmülk hem İmam Gazali, 1000 yıl sonra hükümdardan daha kuvvetli bir şekilde anılmaya ve tartışılmaya, konuşulmaya devam ediyor. Konuşulmaya evet. Değer. Biz de inşallah bunları konuşacağız. Son sözlerinizi rica edelim ve veda edelim hocam.
Şunu sadece acizane bir tavsiye olarak söylemekte fayda görüyorum. Sorumluluğumuz bugün Ehl-i Sünnet'i ana unsurlarıyla hamasete varmadan, tahkir ve tezif etmeden veya tekfir boyutuna götürmeden, ifrat ve tefrit boyutundan uzak, mutedil bir çizgide hem yaşamamız, hem anlatmamız, hem de ifade etmemiz gerekiyor. Sorumluluğumuz bu noktada Filistin meselesinden sonra daha da bariz hale geldi. Zaten geçmişten beri gelen bir sorumluluğumuz var. Bu noktada daha çok bıçak kemiğe dayandı diyebileceğimiz şekilde bariz bir hakikat haline geliyor. Bugün İran, Filistin, Kudüs, Ehl-i Beyt gibi sempatik söylemlerle teşeyyü, yani Şiileşme maksadına paralel olarak zayıf Sünni tarikatlara el atıp fıkıhtan, yani şeriattan uzak bir tarikat anlayışı ortaya çıkarmak istiyorsa, ki bu bir hakikattir, böyle bir talebi ve böyle bir çalışması var, buna kulak asmayan ve imkanlarını bu tasalluta, bu taarruza karşı kullanmayan her bir maddi güç, imkan ve inisiyatif sahibi merciler, kurumlar, fertler, resmi veya gayri resmi her türlü merciler birinci dereceden sorumludur. O yüzden toplumumuzu ifsad etmek isteyen her bir mahfilin elindeki ilk koz, geçmişten bugüne fıkıhtan, yani şeriatten kopuk tarikat, menfaata dayalı cemaat ve hurafeden beslenen irfan anlayışı olmuştur.
Evet.
Hal böyle olunca şunu unutmamamız gerekiyor. İrfan geleneği bizim toplumumuzun mayasıdır. Ve bu maya bozulursa şayet iflah olmamız veya kendi ayaklarımız üzerinde durup dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek bir İslam anlayışını yaşamamız mümkün olmayacaktır. Allah Teala muhafaza buyursun.
Amin. Çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler, Büyük İslam Alimi İmam Gazali'yi konu edindiğimiz Gazali Mektebi programımız bu sefer de nihayete eriyor. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Sufi Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü çok kıymetli Mehmet Büyükmutu Hocamızla birlikteydik. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Gazali Mektebi'nin yeni bölümüyle tekrar huzurlarınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.